Ayrım 27.
O zaman Türk solu önce bu durumu saptamak, tavrını ona göre ayarlamak zorunda olmaz mı? Fransız Komünist Sendikalarının örgütü CGT, De Gaulle'ün bağımsız Fransa formülüne karşı sağcı sosyalist Guy Mollet'in NATO'cu politikasını nasıl desteklemediyse, Türkiye'de kendini devrimciden sayan işçi örgütleri, Amerika ile çekişmesi gözler önünde açık seçik cereyan eden, NATO dışı ilişkilere gittikçe önem verdiği besbelli olan bir sağcı kanada karşı, lafta solcu geçinip de aslında sapına kadar NATO'cu, Amerikancı olan kanada, desteklememek gereğini duymazlar mı? Sorunun kökeni buradadır. 11 Ağustos 1977. 4. Saçımız önümüze dökülüyor. Bir tarihte Çinli bir dostum olmuştu. Bir yerlerde sözünü ettiğimi sanıyorum. Belki gözünüze ilişmiştir. Derdi ki, karşındakinin sözlerine değer vermesini, sana inanıp güvenmesini dilemekteysen söze kendini eleştirerek başlayacaksın. Bizim hiç alışmadığımız bir şey. Ne hikmetse hiçbirimiz burnumuzdan kıl aldırmayız. Kazlar gibi de şişiniriz. Oysa bırakın alçak gönüllü olmayı, sadece yanılgılarımızı kabul edebilecek kadar haksever olsak, nice hırgürün önü alınacak, nice inatlaşma sona erecek. Demirel'in hürriyete çıkan not defteri nereden nereye? Bana Quartier Latin kahvelerinde tanıdığım Çinli dostum Pen'i düşündürüyor. Niye mi? Demirel'in açıklamalarını okurken hepimiz önce kendi tarafımızın o tarihlerdeki yanılgılarını gözden geçirmeyi bilsek, galiba bugünü daha iyi değerlendirebilecek, ayakları daha çok yere basan insanlar olabileceğiz. Kendi hesabıma ben çuvaldızı önce kendi yanımıza, yani sola batırmak istiyorum. O günleri hatırlar mısınız? Paris'ten dönmüşüm, yıl 1965, Türkiye'de alışmadığım bir kaynaşma. Sosyalist sol yeni anayasanın getirdiği özgürlük ortamı içinde serpiliyor. Basında her satırı bir buyruk sayılan sosyalist otoriteler belirmiş. Çoğu gerçekte sosyalist bile sayılamayacak 27 Mayıs ilericileri olan bu kalemler nasıl ortalığı asıp kesiyorlar görseniz. Maazallah aklınız durur. Ne Gana'dan bile geri olduğumuzun ilan edilmesi kalmış, ne yeni oluşan Adalet Partisi iktidarının resmen ve alenen Amerika'nın uşağı olduğunun ilanı. Türkiye 65-70 arasını Morrison Süleyman iddiaları altında yaşamıştır. Bu iddialar genel olarak Süleyman Demirel'i Amerika'nın tartışmasız bir el ulağı sayıyor, uygulamakta olduğu politikayı da emperyalizmin Türkiye'yi işgal politikası diye değerlendiriyordu. Gençler arasında sürdürülen propaganda ve kışkırtma bütünüyle bu temel üzerine kurulmuştu. O zamanın en gözde kalemleri Demirel'in Amerikancılığı üzerinde yazı üzerine yazı döktürerek hem ne kadar ilerici olduklarını kanıtlamış oluyorlardı hem de ne kadar gerçekçi. Gazeteler tanıktır, ben bu oyuna gelmedim. Demirel'in sistemin içinde kalmaktan yana bir politikacı olduğuna inanıyordum ama ufak ufak o günlerin AP iktidarı ile sistem arasında ciddi sürtüşmelerin geçtiğini de fark etmiyor değildim. Bu düşüncelerimi yazdım da ben. Solun genel korosu ortasında yanlış bir nota gibi göründüğünden orijinallik meraklısı bir yazar gibi değerlendirildim. Öbürleri Demirel'in Amerikancılığını kışkırtmaları için sermaye edinenler, gözlerini kesinlikle kapamışlar, yarın öbür gün gerçekleşecek hayali bir devrim için pala sallamaktaydılar. Oysa Demirel yıllardır sustuğu gerçekleri açıklayınca ne görüyoruz? İktidara geldiği günden başlayarak sistemin başıyla uğraşmak zorunda kalmış. Önce U-2 casus uçaklarının Türkiye'den uçmasının yasaklanması, arkasından ikili anlaşmaların derlenmesi ve gözden geçirilmesi sorunu. Daha sonra Kıbrıs'a müdahale sorunu. Daha beteri haşhaş konusundaki baskı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Demirel'in daha 1965'te kendine göre bir durum değerlendirmesi yaparak saptadığı yeni Türk dış politikasının esasları. Bakın bu en önemlisi, aynen aktarmakta yarar görüyorum. 1965'te Türkiye'nin dış politikasına şu yeni unsurlar girmiştir. Birincisi ve çok değerlisi İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi. 2. Büyük komşusu Sovyetlerle ve diğer sosyalist ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi. 3. Bağlantısız ülkelerle olan ilişkilerine canlılık getirmesi. 4. Ekonomik kalkınması için Japonya dahil her kaynaktan faydalanmayı başarmasıdır. Şimdi tartışma konusu galiba şudur. Sisteme gözü kapalı angaja bir ülkede, sistemin içinde kendine göre bir özellik arayan, iyi kötü ulusal bir iktidar, sosyalist sol tarafından Amerika'nın halis uşağı diye günde 5 vakit karalanmalı, iş sokak eylemlerine kadar dökülmeli miydi? Yoksa sosyalist solun o zamandan başlayarak sistem içindeki özellik eğilimlerini desteklemesi, hele Sovyetlerle yapılan anlaşmalardan sonra ayılarak işin önemini kavraması mı gerekirdi? Eleştiri de sanırım şu olacaktır. Sosyalist sol durumu kesinlikle kavrayamamış, işi tam anlamıyla devrimcilik demagojisine dökmüş, sonunda sokak kışkırtmasına kapılarak şakır şakır 12 Mart'ın hazırlanmasına yardımcı olmuştur. 12 Mart'ta gelen iktidarı, devrim yasalarını uygulayacak sanan o muteber solcuların soluğu cezaevinde alınca ayıldıkları umulabilir. Gerçekte ise sistem hoşlanmadığı iktidarların gerçekleştiğini gördüğü her ülkede oynadığı oyunlardan birisini oynamış, sosyalist solu sağcı iktidara karşı kışkırtarak asıl istediği türden bir iktidarın gelmesini sağlamıştır. 12 Mart iktidarının Demirel'in Amerika'ya yapmadığı her türlü uysallığı gösterdiğini biliyoruz. Bu solun ağır yanılgısıydı. Önce bunu söyledim. Sağınkini de şimdi tartışalım diyorum. 7 Nisan 1978 5. Türkiye'nin kalkınması Batı'nın kafasına sığmamıştır. Demirel açıklamalarında 1965'te iktidar olunca ülkenin her bakımdan çok yönlü sanayi tesislerine muhtaç olduğunu söylemiş. Doğrudur. Sisteme bağlı bir ülkenin bunu saptar saptamaz bu tesisleri gerçekleştirmek için Birleşik Amerika'ya başvurması da doğal sayılmalı. Hiç değilse Demirel için böyle bu. O da başvurmuş elbet. Ne cevap aldığını ağzından dinleyelim. Mevcut kalkınma planımızı 300-350 milyon dolarla finanse eden Türkiye'ye yardım konsorsiyumu ve diğer batılı kaynaklar Türkiye'nin bu projeleriyle ilgilenmediklerini bildirdiler. Bu tesisler için 1 milyar dolar gerekliydi. ABD ve Batı vermedi. Bunun üzerine bu projelerle ilgilenip ilgilenmediklerini Sovyetlere sorduk. Sovyetler bu projelerle ilgisini bildirdi. Sonunda Sovyet kredisiyle bu projeleri icra ettik. Ayrıca Demirel'in Türkiye'nin kalkınması konusunda Amerikalılarla ilgili bir de saptaması var. İlginç. Onu da okur musunuz lütfen? Türkiye'nin kalkınması Batılıların kafasına sığmamıştır. Batı ile bu yönlü mücadele 1950'lerde başlamıştır. ABD'li Barker misyonu o zamanlar Türkiye'nin kalkınması için daha fazla para verilmemesini tavsiye etmiştir. Türkiye'nin hızla kalkınmasına kaynakları yetmezmiş. Bize 1950'lerde ancak 50 milyon dolar vereceklerini söylemişlerdi. Daha fazlasını geriye ödeyemeyeceğimizi söylerlerdi. İşte Barker zihniyeti budur. Bu zihniyet bugün için de bir ölçüde geçerlidir. Bunlar ne açık laflar görüyorsunuz? 1947'de sisteme bağlanmışız. Daha 1950 yılında bunlar bize kalkınamayacağımızı söylemişler. 1960 yılına kadar Menderes hükümetlerinin onca açıklığa, kendinden verişe, Amerikan davasına tümüyle bağlanışına rağmen görülmemiş kalkınmasını gerçekleştiremediği, ancak daha 1947'de gelmiş bir Amerikan heyetinin temsilcisinin dediği gibi yol ve liman kabilinden tesisler için yardım alabildiği, daha çok da Rusya'ya karşı ucuz asker deposu işlemi gördüğü malum. Menderes'in kafası kızıp da Amerika'ya, IMF'ye ve Dünya Bankası'na cart curt etmeye başlayınca 12 Mart'ın küçük bir provası olan 27 Mayıs gerçekleştiriliyor. O zaman da özgürlük kavgası sürdüren gençlik Amerika için Amerika'nın tutmadığı bir iktidarı devirmeye yardımcı oluyor. Demirel 1965'ten itibaren kök sökmüş, anlattıklarından görülüyor. En müthişi de Amerika'nın vermediğini, düşman saydığı, savaşmak gerekirse diye takatinin üstünde ordu beslediği Rusya'dan alması. Bu somut bir gerçek. Halkına duyurup aydınlatsana. Hayır, aydınlatmaz. Amerika ile şu şu sorunlardan dertliyiz. Bize kalkınma parası vermiyor, kredi açmıyor, kredi açtırmıyor. Başka yerde kredi bulursak mırın kırın ediyor dese ya, demez. Bırakın o tarihleri, şimdi bile şu yukarıdaki gerçekleri ak üstünde siyah sıra sıra söylüyor da gazeteci tutup "Peki bunların arkasında siyasal amaçlar görüyor musunuz?" deyince "Oraya sapmak istemiyorum." diyerek geçiştiriyor. Aynı kaytarma eğilimi 12 Mart ve 27 Mayıs darbelerinin 21 Ocak 1972 tarihli Daily Telegraph'ta birer CIA marifeti olarak belirtildiği duyurulunca da kendisini duyumsatıyor. 12 Mart bir CIA tertibidir dendi mi çıt yok. Buna karşılık belki yanlış değerlendirme, belki kışkırtma, belki yetersiz bilgi yüzünden kendisine cephe almış yurt içindeki bütün muhalefetleri devleti çökertmek isteyen komünist mihraklar diye kirletmek, töhmet altında tutmak ithamı hazır. Nasıl idraki kısa bir sol, Demirel yeteri kadar Amerikancı olsa Amerika'nın hiç de onu devirmek istemeyeceğini düşünemiyorsa, Demirel'de gerçek solun sisteme karşı özerklik savaşımına girmiş bir iktidarı başka türlü değerlendirebileceğini düşünemiyor. Hele Rusya kendisini güçlendirmeye çalışırken Türkiye'yi yıkmak isteyen uluslararası komünist mihraklardan söz ederek paralel bir yanılgıya düşüyor. CIA'nin yöntemini artık ezbere biliyoruz. Bir ülkede hoşlanmadığı bir iktidarı alaşağı etmek niyetinde mi? Bir yandan bu iktidara karşı terörist eğilimli gürültücü sokak muhalefetleri yaratmaktadır. Öte yandan iktidarları bu muhalefetlere karşı komünistleri ezin sloganı ile kışkırtmaktadır. Amaç iki tarafı iyice kapıştırmak. Kapışmanın tam olabilmesi için soldakilerin de sağdakilerin de akıl sahibi olduklarını unutmaları, tutkularıyla hareket etmeleri, hele gerçekleri örtbas etmeleri birinci şart. Bu oldu mu oldu? Sövme sayma, hakaret, küfür derken bir de bakıyorsun tırmanma çatışmalara, cinayetlere ulaşmış. Arkasından da ülkeyi anarşiden kurtarmak için darbe gelivermiş. Türkiye'de solun yanılgısı Demirel'in politikasını yanlış değerlendirmek olmuşsa, Demirel'in yanılgısı da yanılgıyı düzeltmek için hiçbir harekette bulunmaması, tam tersine sosyalist solu vatanını satmaya hazır bir hainler şebekesi gibi gösterip ona karşı intikam çeteleri örgütlemesi olmuştur. Baksanıza, yıllar sonra çok önemli gerçekleri ancak söylüyor. Üstelik yine başına gelen türlü belanın müessibi Amerika'yı dolaysız suçlamadan çekinerek. Hem ben size bir şey diyeyim mi? Acaba Ecevit o ara Amerika'ya o çıkışları yapmasaydı, Demirel bu açıklamalara girer miydi? Biraz şüpheliyim de. 8 Nisan 1978 6. Yozlaştırılmak istenen Mustafa Kemal'in stratejisidir. Çoğunuz hemen hatırlayacak. Bir yazı yazmıştım. Başlığı kitlerin başında dolaşan tehlikeydi. Kamu iktisadi teşebbüslerinin yeni iktidarca alınacak önlemler arasında emperyalist sistemin hanidir isteyip durduğu kısırlığa itilmesi olasılığından söz ediyordum. Can alıcı bir noktaya dokunmuş olmalıyım. Yazı çıkar çıkmaz Sümerbank Genel Müdürü telefona sarılmış beni aradı. Kuruluşlarının nasıl cansiperane çalıştığına ilişkin rakamlar verdi. Nasıl çalışacaklarına ilişkin bilgiler vermeye amade olduğunu bildirdi. Sanırım bu arada bir karambole getirilip işinden de alındı. Şimdi onu mu savunacağım? Hayır. Kişileri yermek ya da savunmak benim işim değil. Biz burada sorunlara ortaklaşa eğiliyoruz. Eğer kitlerin geleceği tehlikede dediysek elbette bunun bir dayanağı vardı. Yeni gelişmelerin ne göstereceğini de izlememizi gerektirir. Fakat isterseniz önce hiçbir tartışmaya yer vermeyecek açıklıktaki o dayanağı bir kez daha tekrarlayalım. 10 Temmuz 1977 tarihli yazımın başlığı 30 yıllık kabahatimizdi. Amerikan iş çevreleri için Executive Intelligence Review'un Türkiye için hazırladığı özel rapordan şu bölümleri aktarıyordu. Türk gelişme stratejisinin esası çabuk bir kamu sanayileşmesi esasına dayanmaktadır. 1950'den bu yana Atlantikçi güçlerin, Amerikan ve öteki NATO ülkeleri, Türkiye'nin geleneksel tarım ürünlerine dayanan bir gelişme stratejisi benimsemesi için çaba sarf ettikleri veya hiç olmazsa sanayileşmeyi emek yoğun alanlara kaydırıp yozlaştırmayı gözettikleri anlaşılmaktadır. Türkiye ise kamu öncülüğünde bir ağır sanayiye yönelmek ve bu şekilde yoksulluk ve geri kalmışlıktan kurtulmak için ısrar etmiştir. Ne istedikleri açıkça görünüyor. Ya geleneksel tarım ürünlerine dayanan tarımsal bir kalkınma stratejisi ya da sanayileşmenin emek yoğun alanlara kaydırılması. Ama herhalde kamu öncülüğünde çabuk ağır bir sanayileşme değil. Ülkemize yabancı uzmanların, bankacıların, diplomatların biri gidiyor biri geliyor. İktidar sözcüleri işleri nasıl yoluna koyacaklarına değin söylev üstüne söylev çekiyorlar. Toz dumandan asıl yönelilen doğrultuyu seçebilmek hayli zor. Bereket versin arada açık sözlü birkaç bakan ya da yetkili çıkıyor da bazı ipuçları elde edebiliyoruz. Böylelikle genel olarak kırsala yönelik bir kalkınma biçiminde sunulan yeni stratejinin bazı incelikleri gözler önüne serilmiş oluyor. Evet, somutlaştıracağım. Dışarıdaki işçilerimizin biriktirdiği dövizleri ülkeye çekebilmek için yönetimin hazırladığı olanaklardan söz ediliyordu. Bunlardan birisi neymiş, duydunuz değil mi? Devlet kamu kuruluşlarının iştiraklerinden karlı olduğu bilançosuyla belli, bazılarını hisseler çıkararak bu işçilere satacaklarmış. Al sana kitlerin başında dolaşan tehlike. Kardeşim, kurulmuş, üstelik kâr ettiği belli, devlet kesimindeki fabrikaları neden rahat bırakmazsın? Madem ki dışarıdaki işçi sanayi tesisi kurmak konusunda devletin öncülük etmesini istiyor, önüne düş, ona model örgütlenme öner, güvence ver, devlet olarak sen teşebbüsüne katıl, bankaları katılmaya özendir. Böylelikle yeni sanayi tesisleri kurmalarını sağla. Neden kamu iktisadi teşebbüslerinin hem de başarılı olduğu kesinleşmiş iştiraklerini elden çıkarmayı özel sektöre devretmeyi planlıyorsun? Evet, özel sektöre devretmek. Zira yanılmıyorsam bu planın iki amacı var. Bir yandan kamu iktisadi teşebbüslerini gittikçe yozlaştırıp büsbütün zarar batağına batırarak ileride tasfiyelerine gerekçe hazırlamak, bir yandan da dışarıdan yurda dönecek işçilerin proletarya bilincini mal sahipliğiyle törpüleyerek işçiden yana değil işverenden yana bir cepheye yığınlaşmasını sağlamak. Koca koca fabrikaların hissedarı olan işçilerin kendilerini işçi mi yoksa patron mu hissedeceklerini bir düşünün. Zaten genel eğilim proletaryanın bir türlü yeterince bilinçlendirilememesi, yükselen sınıfın burjuvazi olması yüzünden çalışan katmanlarda sınıf değiştirme eğilimidir. İktidar da bunu istismar edip işçileşme yerine burjuvalaşmayı özendirmiş olacak. Üstelik adı da solcu iktidar, öyle mi? Sevsinler. Unuttukları nokta galiba şu. Bu ülkede bugün Amerikalı tarafından yozlaştırılmak istenen kamu öncülüğündeki hızlı sanayileşme stratejisi Mustafa Kemal'in stratejisidir. O kadar böyledir ki bu Sümerbank'ın, Etibank'ın adlarını bile Mustafa Kemal bizzat koymuş, teşebbüslerinden çok şeyler beklemiştir. Stratejinin haklı, teşebbüsün yerinde olduğu emperyalist sistemin bu kuruluşları ayağına engel görmesinden belli olmuyor mu? Kim ki kitleri düzelteceğine, yücelteceğine, sistemin istediği gibi yozlaştırır, düpedüz haindir. 24 Nisan 1978. 7. Sanayide devlet ha? Gelelim sorunun öteki yanına. Sorun neydi? Türkiye'nin kamu öncülüğünde hızlı bir sanayileşme diye saptadığı kalkınma stratejisini sistemin nasıl yozlaştırmak istediği, öyle mi? Bunlar kamu iktisadi teşebbüslerine takmış, ille dağıtacaklar ya da özel sektöre devrettirecekler. Yalnız bizde istemiyorlar bunu. Burunlarını soktukları hangi ülkede bu türden işletmeler varsa mutlaka ya kapatılması ya batırılması isteniyor. Portekiz'de söz gelişi devrimden sonraki iktidarın kamulaştırdığı kuruluşların zarar ettikleri gerekçesiyle kapatılması ya da kaderlerine terk edilmesi IMF denilen örgütün Suarez hükümetine ilk şartı. Ecevit hükümetine de böyle olmalı ki İşletmeler Bakanı ağzını açtı mı mübarek cevahir döküyor. Executive Intelligence Review'un Amerika ve öteki NATO'cu ülkelerin bizim kamu öncülüğündeki hızlı kalkınma stratejimizi geleneksel tarım ürünleriyle kalkınma yoluna sevk edemezse, hiç olmazsa ne yapılmasının önerildiğini yazıyordu, işaretlemiştik. Bir daha tekrarlayalım. Hiç olmazsa sanayileşmeyi emek yoğun alanlara kaydırıp yozlaştırmayı gözetmek. Bazılarınıza bu cümle Çince gibi geldi. Hiç merak etmeyin. Başka ülkeleri kazıklamak gerekti mi? Bir ekonomiyi çökertmeyi kalkınma gibi göstermek şart oldu mu? İktisatçı takımının bulduğu göz boyayıcı formüllerden birisi ama anlaşılamayacak bir yanı yok. Acaba şöyle toparlayabilir miyim? Endüstrileşmenin hası, özgün teknolojiyle gittikçe daha az adam çalıştırılarak gerçekleştirileni oluyor. Yani hem teknolojini kendin bulacaksın hem de bunu bilimdeki en son yeniliklere, otomasyon filan, dayandırarak yapacaksın. Ancak bu takdirde gerçekten sana bağlı bir endüstrin olur. Aksi halde sistemin iki numarasından birine düşersin. Ya sana artık kendilerinin lağır sayıp, kârsız sayıp kullanmadıkları teknolojileri ve endüstrileri seni kalkındırıyorum diye kaktırırlar. Söz gelişi tekstil ya da amacını yüksek, niyetine kötü, tutumunu kararlı görürlerse ona bile pek fırsat vermeyip seni emek yoğun sanayileşmeye kaydırırlar. Bunların emek yoğun sanayileşme alanları dedikleri şu bizdeki sanayi mahalleleri var ya işte o. Yarı atölye, yarı manifaktür, çok adamın bol çırağın çalıştığı, imalathane ile fabrika arası şeyler. Türkiye şu son 30 yıl içinde sistemin denetimine gireli, acaba kaç tane sanayi sitesi yapmıştır hiç merak edip hesapladınız mı? Babalarının hayrına mı yaptırıyorlar bunları? Elbette bir amacı var. Yeni iktidar babasının hayrına mı Halk Bankası'nı birden canavar tohumu yutmuş gibi canlandırıp hareketlendiriyor da bir yandan memleketin dört bucağına yayarken öte yandan sistemin yabancı kuruluşlarından ona esaslı destekler sağlıyor. Dış görünüşte büyük patronlar karşısındaki küçük sanayi erbabına, zanaatkara ve esnafa destek oluyorlar. Yararlı bir iş yaptıkları ama iç görünüşte.